32. ayrım, sayfa 317, 27. bölüm. Ertesi gün 11'de yapacağımız toplantı ünlü modacımız Haluk Ziya'nın tam bir saat geç gelmesiyle ancak 12'de başlayabilmişti. Beyefendi geçen hafta New York'ta bir defileye katılmış. Amerika'dan ancak dün dönebildiği için de henüz Türkiye saatine alışamamış. Bu yüzden geç kalmış. Yalan söylüyordu. Azya'yı bir dünya markası olarak görmediği için gerekli özeni göstermiyordu. Her ne kadar sahte bir mahcubiyet içinde bağışlanmasını diliyorsa da aslında bizi önemsemediğini belli etmek istiyordu. Böylece haddinizi bilin, daha da önemlisi benim değerimi bilin demek istiyordu. Ben onun değerini çok iyi biliyordum. Onu bu mağazanın kapısından içeri sokmamam gerektiğini de biliyordum. Ne var ki şimdilik bu keyifli işi yapamıyordum. Çünkü çağırdığım hiçbir modacı henüz koşa koşa gelmiyordu toplantılarıma. Ama Milanolularla şu ortaklığı kurarsak işte o zaman Haluk Ziya gibileri kapımda sıraya girecekti. Bu yüzden şimdilik Haluk Ziya gibileri ne? Onun kaprislerine kaplanmaktan başka çaremiz yoktu. Neyse ki Haluk Ziya'nın toplantıya katkıları umduğumun ötesinde oldu. Amerika gezisi sırasında önümüzdeki yaz dünya modasında neler olacağına dair önemli ipuçları edinmişti. Toplantı boyunca ukala tavrını sürdürse de bizim genç tasarımcıların hayal dünyasını kışkırtacak ilginç fikirlerden söz etti. Kesimler, çizgiler, renkler, kumaşlar konusunda tam bir anlaşmaya varamasak da dolu dolu geçen 3 saatlik yararlı bir görüşme yaptığımızı söyleyebilirim. Önümüzdeki hafta yeniden toplanmak üzere toplantıyı bitirdiğimde açlıktan ölmek üzereydim. Yeşime şütteden bir vejetaryen sandviçi aldırmasını söyleyerek Kenan'ın telefonunu tuşladım. Dünkü konuşmamızın ardından benim Reşat Çopur'a gelmek istemediğimi sanabilirdi. Belki gün boyu beni aramamasının nedeni de buydu. Telefonu açıp da "Aa Selim, ben de seni arayacaktım" diyen neşeli sesini duyunca yanıldığımı anladım. "Biz Mevlevihane'deyiz. Bugün şu Çopur'u yoklayalım mı?" "Yoklayalım. İşim bitmek üzere. İstersen gel buradan gidelim." Galata Mevlevihanesi'ne en son bir yıl kadar önce gitmiştim. Orayı yeniden görmek için iyi bir fırsattı. Kenan'ın önerisini hemen kabul ettim. Galata Mevlevihanesi tünelin sol yanına düşen Galip Dede Caddesi'nin girişindeydi. Mevlevihane 2. Beyazıt'ın veziri olan İskender Paşa'nın av köşkünün yerine 1491 yılında yapılmıştı. Galip Dede dergahı olarak da bilinen Mevlevihane, Divan Edebiyatı Müzesi haline getirilmişti. Mevlevihane'nin gösterişsiz kapısından içeri adım atmayanlar için bu sözler kuru bir açıklamadan öte bir anlam ifade etmez. Mevlevihane çöldeki bir vaha gibidir. İşlemeli demir kapısından girip yüzlerce yıllık mezarların yer aldığı türbe ile iki katlı kütüphanenin arasından geçtiğinizde ruhlar bahçesine ulaşırsınız. Semahane ve gizemli bahçe sorgusuz sualsiz kucağını açar size. Böylece Beyoğlu'ndan başka bir coğrafyaya, başka bir iklime, başka bir dünyaya geçmiş olursunuz. Sokaktaki kokularla, renklerle, seslerle, binalarla, taşıtlarla ve insanlarla ilişkiniz birden kesilir. Eski çeşmesi, şadırvanı, görkemli ağaçları, bağrında yatan ölüleriyle geçmiş sema alemlerinden toprağa, havaya, suya sinen derin bir ney fısıltısı gibi kulaklarınıza zamanın şarkısını söyleyen rüzgar, sizi bugünün sıkıntılarından, dertlerinden, saçmalıklarından koparıp 15. yüzyılın mistik dünyasına götürür. Ne zaman buraya gelsem kendimden uzaklaşır, kendime yabancı, tuhaf biri olurum. Tuhaf mı dedim, belki de normal demeliydim. Belki de tuhaf olan, babasının seçtiği yolda yürüyerek ömrünün en güzel yıllarını Azya adını verdiği bir marka için harcayan, bu uğurda sevdiği meslek olan mimarlıktan, yaşamaktan, belki de insanlıktan vazgeçen, az önce kapının önünde duran Selim'dir. Belki de bizim gibilerin, yani Kenan'la benim gibilerin buradan dışarı çıkmamamız, tıpkı bir sütunun üzerinde yaşayan keşişler gibi bu mistik bahçede bir lokma bir hırkayla çilemizi doldurmamız gerekir. İkimiz bunu göze alsak eminim Nihat da bize katılmakta tereddüt etmeyecektir. Fakat ne bende ne de Kenan'da bunu yapacak cesaret vardır. Sadece cesaret yoksunluğu değil elbet. Alışkanlıklar, hırslar, bencillikler. Bu maddi bağlar, kör tutkular bizi tenimizden, aklımızdan, yüreğimizden, kursağımızdan yakalamış. Sonu gelmez istekler, hiç doyurulamayacak açlıklarla ruhumuzu naletlemişler. Belki ben, belki Kenan bu eskimiş binanın, bu dilsiz bahçenin bize ne demek istediğini anlayabilsek, bencilliğimizden soyunup bugün ya da gelecekte adımızı sürdürmek adına hırsla yürüttüğümüz kavganın cenderesinden kurtularak, bu bilge toprağın, bu kutsal suyun, bu bal rengi ışığın, bu sessiz ağaçların, mezarlarda yatan ulu ölülerin, yani bu mekanın bir parçası olmak isteyeceğiz. Ama ne ben ne Kenan henüz alışkanlıklarımızı kirli bir gömlek gibi çıkarıp atabilecek olgunluğa erişemediğimiz için ömrümüzü kendi hırsımızın bizden bağımsız olarak çizdiği bir daire içinde koşturarak tamamlayacağız. Aslına bakarsanız bu didişmede, bu kanter içinde süren amansız koşuda Kenan benden daha şanslı. Çünkü o kendi yolunun doğru olduğuna inanıyor. İnanmak insanı mutlu eder. Ben ise kendi yolumun doğru değil, zorunlu olduğunu biliyorum. Zorunluluk insana sıkıntı verir. İşte o zaman da ortaya benim gibi tepeden tırnağa mantık, tepeden tırnağa irade, sıkıcı bir adam çıkar. Merhaba Selim diyen Katya'nın sesiyle dağıldı düşüncelerim. Dekoratör Rasin ile yardımcısının arasında durup yerdeki mankene nasıl poz vermesi gerektiğini anlatan Kenan dönüp bakmadı. Kendini işine öyle kaptırmıştı ki geldiğimi fark etmemişti bile. Katya'nın onlarla işi kalmamış olacak ki ekibi bırakıp yanıma geldi. Merhaba dedim. Katya yaklaşınca. Sanki yüksek sesle konuşursam fotoğraf çekimine zararım dokunurmuş gibi fısıldamıştım. Daha çok mu işiniz? Bitmiş olmalıydı aslında. Bir aksilik oldu, yeniden çekiyoruz. Sadece 10 dakika sürer. Altında durduğumuz çınarın gölgesi düşmüştü yüzüne. Yeşil gözleri derin derin bakıyordu insana. Eliyle bahçeyi gösterdi. Nasıl, ilginç bir yer değil mi? Aşina bir tavırla bir kez daha gezdi gözlerim bu mistik alanı. Çok dedim. Daha önce gelmiş miydin? Evet. Niye şaşırdın? Yok, şaşırmadım. Kenan anlattı. Eski binaların neredeyse tümünün öyküsünü biliyormuşsun. Burasını sadece bir bina, bir mekan olarak görmüyorum. Bence burası büyülü bir yer diyerek açıklamama yardımcı oldu Katya. Rusya'da da var böyle yerler. Sahte din adamlarının yaşadığı görkemli katedrallerden söz etmiyorum. Kendilerini inançlarına adamış keşişlerin yaşamın anlamına vardıkları manastırları kastediyorum. Şaşırma sırası bana gelmişti. Sen ateist değil miydin? Keşişlerden nasıl böyle hayranlıkla söz ediyorsun? Doğru, ateistim. Ne Musa'ya 10 emri gönderen kutsal yaratıcıya, ne İsa'nın babasına, ne de Muhammed'in Allah'ına inanırım. Fakat Musa'nın da İsa'nın da Muhammed'in de çabasına hayranlık duyarım. Beni asıl etkileyen onların yaşama anlam verme uğraşısıdır. Bu büyük arayışa saygı duyarım. Dinlerin de, felsefenin de, bilimin de kaynağında bu büyük arayış var. Kökleri insanın varoluşuna kadar uzanan bu düşüncelerin karşılığını bugünkü yaşamımızda görebiliriz. Tıpkı bu Mevlevihane gibi. Katya benimle ilk kez böyle heyecanla konuşuyordu. Sanki propaganda yapar gibi. Aynı zamanda komünistin değil mi diye sordum. Neden soruyorsun der gibi şöyle bir baktı yüzüme ama yanıt vermekte sakınca görmedi. Parti üyesi değildim. Çocukluğumdan beri bana öğretilen düşünceleri benimsiyor musun dersen evet, benimsiyordum. Çünkü ırkı, dili, dini, rengi ne olursa olsun bütün insanları sevmem öğretiliyordu bana. Sömürünün, savaşın, açlığın olmadığı mutlu bir dünyanın mümkün olduğu söyleniyordu. Niye partiye üye olmadın? Çünkü parti söylediklerini yapmıyordu. Gülmeye başladım. Politikacılar her yerde aynı desene. Bunu açıklamak biraz zor. Neyse bu konuyu bir yana bırakalım. Başıyla Mevlevihane'nin binasını gösterdi. Böyle yerler çok var mı Beyoğlu'nda? Mevlevihane mi? Sadece Mevlevihane değil, Müslümanların ibadet ettikleri ya da eğitim gördükleri yerler. Çok fazla yok. Camiler var. Onlar da daha çok Galata bölgesinde. Beyoğlu yani asıl adıyla Pera gayrimüslimlerin mekanıydı. Daha da çok Hristiyan kültürünün baskın olduğu bir yer. Hristiyan kültürünün neredeyse bütün mezheplerinin, Rum Ortodoksların, Rus Ortodoksların, Katoliklerin, Gregoryenlerin, Protestanların kiliselerini bulabilirsin burada. Pera hiçbir zaman Müslüman olmadı aslında. Tıpkı hem Doğu Roma İmparatorluğuna hem de Osmanlı İmparatorluğuna karşı kimliğini yüzyıllarca koruyan Galata gibi kendi bağımsızlığını korudu. Katya sözlerimi çok inandırıcı bulmamıştı. Şimdi bile mi? Bu soruya olumlu yanıt vermek o kadar kolay değildi. Yine de evet dedim. Şimdi bile. Birçok tarihçinin belirttiği gibi Pera, 6-7 Eylül olaylarıyla birlikte ruhunu kaybetti. Bir zamanlar bu toprakların sahibi olan gayrimüslimlerin tecavüze uğramaları, mallarının alçakça yağmalanması, bu insanların bir anlamda göçe zorlanmaları, Beyoğlu'nda yaşanan bugünkü çürümenin, çirkinliğin gerçek nedenidir. Hani bir zamanlar insanların en güzel giysilerini giyerek çıktığı, özlemle, kederle yüreğimiz burkularak bahsettiğimiz Pera, o tarihten itibaren yok olmaya başladı. Fakat yine de Pera'nın tümüyle teslim olduğunu söylemek doğru olmaz. Burası tıpkı İstanbul gibi öyle bereketli, öyle verimli, öyle yedi canlı bir yer ki o kadar talana, o kadar saldırıya, o kadar hoyratlığa rağmen hala ayakta kalmayı başarıyor. Sanırım hep de başaracak. Katya dostane bir bakışla süzdü beni. Burayı seviyorsun. Seviyorum tabii, ben burada doğdum. O fotoğraf çektiğiniz üç katlı evde. Annem orada öldü. Ben bu sokaklarda büyüdüm. Yapmacık bir kibirle süzdüm Katya'yı. Övünmek gibi olmasın ama ben Beyoğlu'luyum. Katya beni cezalandırmak için çocuksu bir neşeyle elime vurdu. Anladık, anladık. Ciddileşerek sordu. Pera'nın Yunanca'da öte yer anlamına geldiğini biliyorum. İstanbul'da sur içinde oturanların Haliç'in karşı yakasına bu adı verdiklerini duydum. Ancak buraya neden Beyoğlu denildiği hakkında en küçük bir fikrim yok. Vallahi bu Beyoğlu meselesi biraz karışık. Akla yatabilecek iki rivayet var. Rivayetlerin ilki ve bence en tutarlısı Venedikli Andrea Gritti ve oğullarına uzanıyor. Andrea Gritti oldukça varlıklı bir tüccarmış. Adam aynı zamanda Venediklilerin elçisi ve dogelik görevini sürdürüyormuş. Bu görevleri nedeniyle de Osmanlılar tarafından bey olarak adlandırılıyormuş. O yıllarda Andrea Gritti Pera bağlarında bir konak yaptırmış. Üç oğluyla o konakta bir beyin şanına yaraşır şekilde yaşamış. Zamanla da oğulları o konağı bir sarayı çevirmişler. Gritti'nin çocukları da Beyoğlu oldukları için o konaktan yola çıkılarak bu bölgeye Osmanlılar Beyoğlu demiş. Ya ikinci rivayet diye merakla sordu Katya. İkinci rivayetin hikayesi daha basit. Eskiden yabancı elçilere bey denirmiş. Pera'da yabancı elçilikler açılınca buraya Beyoğlu denilmiş. Zamanla da Beyoğlu adını almış. Beyoğlu adında bile yabancıların parmağı varmış desene diye mırıldandı Katya. Öyle neredeyse dünyanın bütün dilleri konuşulurmuş burada. Türkçe, Rumca, Ermenice, Flemenkçe, Musevice, Arapça, Farsça, Kürtçe, Rusça, Slovakça, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Macarca. Babil Kulesi gibi desene. Babil Kulesi mi diye inledim. Çok güzel bir benzetme, yalnız önemli bir fark var. Biliyorsun Babil Kulesi'nde bir kattakiler öteki kattakilerin dilini anlayamazmış. Zaten o görkemli yapı da bu nedenle yıkılmış, anlaşamadıkları için. Ama Pera'da diller farklı da olsa insanlar anlaşır, birbirlerinin kültürlerine saygı gösterirmiş. Sanırım bu yüzden Pera ya da Beyoğlu Babil Kulesi gibi yıkılıp gitmedi. Öyle ya da böyle insanlar hala birbirlerini anladıkları için ayakta kalmayı başardı. Bu anlayış ortamı zaman zaman 6-7 Eylül gibi yüz karası olaylarla bozulsa da en azından o çok sesliliğin ruhu korunduğu için Beyoğlu bu ülkenin, bu kentin en özgür, en renkli bölgelerinden biri olmayı sürdürüyor. Buna pek katılamayacağım dedi Katya. Belki Beyoğlu yerinde duruyor ancak katlardaki milletler çoktan bırakıp gitmişler kuleyi. Geçenlerde Rum komşularımdan biriyle konuşuyordum. İstanbul'daki Rum okullarının öğrenci bulmakta zorlandığını söyledi. Çünkü onlar da birer birer soluğu Yunanistan'da alıyorlar. Ermenilerin ya da Yahudilerin durumunun farklı olduğunu da sanmıyorum. Ya Beyoğlu'nun o ünlü Levantenleri, kaç kişi kaldı onlardan? Ama artık gitmeleri için onları zorlayan yok. Bir ağacın bedenini baltayla kesip sonra köküne hadi çiçek aç demek gibi bir şey bu. Bence biraz haksızlık ediyorsun Katya. Beyoğlu'nda hangi ulustan, hangi ırktan, hangi dilden, hatta hangi cinsiyetten olursa olsun insanlar özgürce yaşayabilir. Ne konuşuyorsunuz böyle ateşli ateşli be? Tartışmaya öyle dalmıştık ki Kenan'ın yanımıza geldiğini fark edememiştik. Beyoğlu'nu konuşuyorduk dedi Katya. Tartışmayı sürdüreceğini düşündüm. Yapmadı. Selim bilmediğim bir sürü şey anlattı bana. Anlatır, bilmediği yoktur bunun. Sor şu mezarlarda kimlerin yattığını da tek tek sayıp döksün. O kadar da değil, hepsini nereden bileyim? Divan şairimiz Şeyh Galip'i bilirim, matbaayı Osmanlı'ya getiren İbrahim Müteferrika'nın, bir de şair Leyla Hanım'ın burada yattığını biliyorum. Kenan'ın dudaklarında benimle gurur duyduğunu gösteren bir gülümseme belirdi. Görüyorsun değil mi Katya, herif ayaklı meydanlarız. Bir de bilmiyorum diyor. Ulan kafayı azıcık zorlasan bu mezarda yatan herkesi adıyla, sanıyla, doğum yeri, tarihiyle açıklamazsan şerefsizim. Yerinde olsam şerefimi bu kadar kolay harcamazdım dedim. Bitti mi işin? Bitti bitti. Katya'ya döndü. İyi ki yeniden çektik. Şimdi içime sindi. Işık, kadraj filan harika oldu. Biz konuşurken tinerci çocuğun cesedi rolünü oynayan manken ayağa kalkmış, dekoratör Rasin ile yardımcısı malzemeleri toplamaya başlamıştı. Onlardan tarafa bir göz atan Kenan, sen burayı halledersin değil mi dedi Katya'ya. Bizim gitmemiz gerek, stüdyoda buluşuruz artık. Katya'nın gözlerinde beliren endişeden nereye gittiğimizi bildiğini anladım. Benim sorunum değildi, umursamazlığa vurdum. Kenan eğilip genç kadının yanağına bir öpücük kondururken merak etme kimse bizim kılımıza bile dokunamaz dedi. Eliyle sertçe sırtıma vurarak ekledi. Yanımda böyle kapı gibi biri varken kim cesaret edebilir? Ben başımı sallamakla yetindim. Biz Mevlevihanenin kapısına yönelirken Katya arkamızdan seslendi. Dikkat edin ne olur. Mevlevihanenin önüne çıkınca çopurun kahvesi tarla başında karanlık bakkal sokaktaymış dedi Kenan. İsme bak isme, karanlık bakkal sokak. Korkma be, bizi öldürecek değiller ya. Onu bunu bilmem Kenan. Bu sefer Orhan'ı götüreceğiz yanımızda. Ne o, yoksa bu defa tabancayı almadın mı? Almaz mıyım? Hepimizin hayatını kurtardı. Aldım ama yumrukları sağlam biri lazım bize. Orhan'ı yanımızda götürmeliyiz. Önerim Kenan'ın da kafasına yatmış olacak ki gelir mi diye sordu. Gelir, zaten meseleyi çıtlattım. Ne demek Selim Bey, her zaman yanınızdayım dedi. Bizden telefon bekliyor. İyi o zaman, ara da gelsin. Arabaya gerek var mı? Yok. Sakız Ağacı Caddesi'nin tarlabaşı girişinde trafik ışıklarının orada buluşalım. Orhan'ı aradım. Buluşacağımız yeri söyledim. Narmanlı Han'ın önünden geçerken Nihat nerede diye sordum. Bize takılmak istemedi mi? İstemez mi? Ama günlerdir kızını görmüyor. Dize'yle buluşacaktı. Sahi Kenan, ne olacak bu çocuğun evliliği? Sıkıntıyla iç geçirdi Kenan. Bilmiyorum abi, çok üzülüyorum. Biraz da ben sebep oldum. Kadın da dayanılır gibi değil birader. Belki ayrılsa daha iyi olacak. Ayrılırsa Nihat dağılır. O da doğru. Ne yapacağız bilmiyorum. Sanki Nihat'ın sorununa çözüm bulmak için düşünüyormuş gibi bir süre ikimiz de dalgın yürüdük. Asmalı Mescit Sokağı'nın oraya geldiğimizde Paris'ten bugün de mektup gelmedi diyerek lafı yine soruşturmaya getirdi Kenan. Catherine Verchant'a bize yazmasını bildirmiştin değil mi? Bildirmez miyim? Israrla bir an önce bize yazmasını, Aysun'la ilişkisini açıklamasını rica ettim. Bence biraz beklemeliyiz. Kadın 90 yaşında. Mektup yazabildiğine şükretmeliyiz. Kenan'ın ela gözleri kısıldı. 90 yaşında olduğunu nereden biliyorsun? Dün verdiğim kitaba göz atmadın mı? Giriş bölümünde kadının kısa biyografisi var. Vay be, 90 yaşında demek diye söylendi hayretle. Mektupları sekreterine filan yazdırıyordur herhalde. Muhtemelen öyle. Hatırlarsan Aysun'a yolladığı mektup bilgisayarda yazılmıştı. Doğru el yazısı değildi. Derinden bir iç geçirdi. O zaman gecikmesi normal. Kadın 90 yaşında. Düşüncelerini bile zor topluyordur diye yatıştırdı sabırsızlığını. Sustu. Eski Markis Pastanesi'ni, Suriye Pasajı'nı hiç konuşmadan geçtik. Suriye Pasajı'nın önünden geçerken ne yalan söyleyeyim, Mürsel'le karşılaşmaktan korktum. Korktuğum gibi olmadı. Kel kafalı satanist polis muhbiriyle karşılaşmadık. Göz ucuyla arkadaşıma baktım. Aradan henüz bir hafta bile geçmemiş olmasına rağmen Kenan'ın Mürsel'le görüşmeye giderkenki kadar hevesli olmadığını fark ettim. Yoksa bu işin sonu olmadığını anlamaya mı başlamıştı? Nihat'ın başına gelenler, Katya'nın baskısı, Başkomiser Cüneyt'in uyarısı onu yıldırıyor muydu? Sıkıntıyla çenesini kaşıyordu. Evet, kafası karışmıştı. Çopur'dan da sonuç alamazsak tam anlamıyla bir düş kırıklığına uğrayabilir, bu işten çekilelim diyebilirdi. Beyoğlu'nun en çirkin, en aptal yapılarından biri olan Oda Kule'ye yaklaşınca rüzgar bir yerlerden müzik sesleri getirdi kulağımıza. Yere açtıkları kağıtların üzerine oturan uzun saçlı, kirli giysili iki delikanlı gitar çalıyordu. Önlerine koydukları teneke kutuya atılacak 3-5 kuruşla nafakayı çıkarmayı umuyorlardı. Beyoğlu'nun gediklileri değil, günübirlik gezmeye gelen takımından küçük bir grup toplanmıştı sokak müzisyenlerinin başına. Ama bu grubun müzisyenlere bir yararı olacağını hiç sanmıyordum. Çünkü onlar da teneke kutuya para atacak göz yoktu. Gitar tınılarını arkamızda bırakıp yolumuza devam ederken, ister misin bu işin içinde bizim başkomiser Cüneyt olsun dedi Kenan. Demek ki yanılmıştım. Ben arkadaşımın bu işten vazgeçebileceğini düşünürken, bizimki soruşturmayı nasıl daha tehlikeli, nasıl daha işi içinden çıkılmaz bir hale getiririm diye kuruyormuş. Kenan'a en büyük cezayı kendi zekasından başka kim verebilirdi ki? Aslında saçmalamaya başladın artık diye arkadaşımı azarlamam gerekiyordu ama onu ciddiye alarak nasıl bu kanıya vardın diye sordum. Abi baksana, Cüneyt'in Mürsel'le bağı var. Mürsel'in de Kartal'la. Kartal uyuşturucu bağımlısı. Bence Mürsel de uyuşturucu satıyor. Yoksa o gençlerle ne işi olacak? Kartal da eski müşterisi. Cüneyt de bunu biliyor ama göz yumuyor. Ama Mürsel de ona bilgi veriyor. Böylece uyuşturucu trafiğinden haberdar oluyor. Tamam, böyle de açıklanabilir. Ama ya düşündüğümüz gibi değilse, ya işin içinde iş varsa, nasıl iş varsa, ne demek diyorsun Kenan? Abi, Reşat Çopur belli bir uyuşturucu mafyasının elemanı. Bunu biliyoruz. Diyelim ki başka bir uyuşturucu mafyası pazarı ele geçirmek peşinde. Bizim Cüneyt'i de satın alıyor. Bizim sert boş başkomiser de Mürsel'i kullanarak Kartal'ı ve Aysun'u öldürüyor. Suçu da Reşat'ın üzerine yıkıp onları piyasadan silmek istiyor. Kartal'ı anladım da Aysun'u niye öldürsünler? Asıl hedefleri Kartal'dı tabii. Aysun bir şekilde sevgilisini onların öldürdüğünü öğreniyor. Bu yüzden onu da temizlemek zorunda kalıyorlar. Tezgahı Kartal'ın ölümü üzerine kurdukları için Aysun'un ölümünü bizim zavallı Yunus'a yıkıyorlar. He, olamaz mı? Ne yalan söyleyeyim, bu hiç düşünmediğim bir seçenekti. Kenan'ın zihni böyleydi işte, hiç akla gelmeyecek ihtimalleri gerçek kılabilirdi. Olabilir, yalnız bazı sorular var. Diyelim ki Cüneyt kirli polis. Emniyetten böyle insanların çıktığını biliyoruz. Buraya kadar güzel. Fakat bu adam kendi işlediği cinayetlerin fotoğrafını hem de senin bunları çarşaf çarşaf sergileyeceğini bildiği halde sana niye versin? Sorum o kadar mantıklıydı ki Saint Antoine Kilisesi'nin kemerli kapısını sağımızda bırakıp ünlü Mısır apartmanının önüne gelinceye kadar yanıt veremedi. Ama failleri bulmuş dedi. Sonra dosyaları kapanmış sayıyor. Bilmiyorum, ben onun yerinde olsam bu konunun hangi nedenle olursa olsun gündeme gelmesini istemezdim. Sen ister miydin? Atlamış olamaz değil mi diye mırıldandı. Ancak tezinin temelsiz olduğunu fark etmişti. Sorusunu kendi yanıtladı, olamaz. Bence bu işle Cüneyt'in ilgisi yok. En azından cinayetlerle ilgisi yok. Peki sence kim işledi bu cinayetleri? Yunus masum gibi görünüyor. Bence katil Reşat Çopur olabilir ya da onun adamları. Nicolas Flamel bağlantısından tümüyle vazgeçtin galiba. Evet, başkomiser Cüneyt'in suçlu olması ihtimali zayıflayınca hemen öteki saçmalığa sarılıvermişti. Tümüyle vazgeçmedim. O da var, ancak zayıf bir ihtimal. Düşünsene Kenan, ortada ölümsüzlüğünü bulduğu iddia edilen bilmem kaç yüzyıl önce yaşamış bir adam var. Söylenenlerin neredeyse hepsi efsane. Şimdi bu efsaneye dayanarak nasıl mantık yürüteyim abi? Nicolas Flamel ya da ölümsüzlüğü sağladığı söylenen felsefe taşı, ancak Harry Potter gibi çocuklara seslenen eğlenceli serüven kitaplarında karşılık bulur. Biz iki maktullü ciddi bir cinayet soruşturmasının içindeyiz. Öyle değil mi? Öyle öyle de. Bana göre bu iş Reşat Çopur gibi birinin tezgahlayacağı kadar basit değil. Bu iki cinayetin ardında daha karışık olaylar var abi. Bunu hissediyorum Selim. Yalnız bana kanıtla deme, yapamam. Ben kanıtla demedim. O da suskunluğunu sürdürdü. Galatasaray Lisesi'nin önüne kadar ikimiz de konuşmadık. Tam lise kapısının önüne geldiğimizde yanılıyor olabilirsin Kenan dedim. O kadar hızlı düşünüyordu ki az önceki konuşmayı unutmuştu bile. Hangi konuda? Bu cinayetlerin arkasında daha karmaşık olayların döndüğü konusunda. İlgiyle beni dinlemeye başladı. Lisede okurken aklını vampirlere, cadılara, büyücülere takmıştın, hatırlıyor musun? Abi bak şimdi, cinayetlerin çözümünü matematik problemlerinin çözümüne benzetirler. Kısmen doğru. Bir matematik probleminin çözülmesi için iki şeye ihtiyaç vardır. İlki sayıları doğru kavrayan, işlemleri yapabilen bir beyin, ikincisi ise problemin çözülebilir olması. Tam bu noktada cinayetlerin çözümleri matematik problemlerinin çözümlerinden biraz farklılık gösterir. Çünkü burada rakamların yerini insanlar, işlemlerin yerini olaylar almıştır. Ve cinayeti çözmeye çalışanlar insanlar olduğu için onların kişilere, olaylara, hatta yaşama bakış açıları doğru sonuca ulaşılmasını etkiler. Hala lafı nereye getireceğini bilemeyen Kenan, yani dedi sabırsızlıkla. O sırada balık pazarının önüne gelmiştik. Onun yanisine açıklık getirmeden önce gel şuradan geçelim, daha kestirme olur dedim. Sola kıvrılıp balık pazarının kalabalığına dalınca sürdürdüm sözlerimi. Yani cinayeti soruşturanlar olaylara kendi pencerelerinden bakar. İnsanları kendi yargılarıyla değerlendirirler. Böyle olunca da matematik probleminin çözümündeki kadar objektif davranamazlar. Bizim davaya dönecek olursak, şu Nicolas Flamel hikayesini duyduğundan beri sen cinayetlerin bu konuyla bağlantılı olduğunu düşünmeye başladın. Dar sokağın kalabalığını yararak bana ayak uydurmaya çalışan Kenan, başka ne yapabilirdim ki dedi. Sesi biraz gergin çıkmıştı. Bu olayda dikkatimi çeken ilk kanıtlar Fransız simyacının çizimleriydi. Cinayet mahallerinde onları bulmuştuk. Üstelik bu resimlerin işe yaramadığını da söyleyemezsin. İki maktulün birbirini tanıdığını, sevgili olduklarını böylece anladık, öyle değil mi? Öyle, ancak uyuşturucu bağlantısı ortaya çıkınca da görüşlerini değiştirmedin. Onun tersine son derece sakin bir tonda konuşuyordun. Yüzüne baktım. Bir düşün Kenancığım, her zaman şu simya, büyü, şeytan hikayesi sana daha cazip geldi. Yani sen bu cinayetlere bakış açımın ön yargılı olduğunu söylüyorsun. Evet, aynen öyle söylüyorum diye onayladım onu. Ama bu doğal. Ne sen ne de ben cinayet masasında çalışıyoruz. İşimiz bu değil. Kaldı ki cinayet masasında çalışan polisler ne kadar objektif kalabiliyorlar, orası da tartışılır. Her neyse, demek istediğim şu ki bu cinayetlerin çok daha basit ve mantıklı açıklamaları olabilir. Uyuşturucu bağlantısı gibi mi? Bu cinayetleri şeytanın adamlarının işlemesinden daha güçlü bir ihtimal dedim. Gregorian, Ermenilerin ibadethanesi 3 Oran Kilisesi'nin önünden geçerken.